Onlarla ağlayıp onlarla güldük hep, duygularımızın sesi oldular. Onlarla sevilip onlarla sevdik hep, işte karşınızda gönül dostlarımız.
Gönül dostlarımız.
Onlarla ağlayıp onlarla güldük hep, duygularımızın sesi oldular. Onlarla sevilip onlarla sevdik hep, işte karşınızda gönül dostlarımız.
Gönül dostlarımızdan gönül dolusu sevgiyle merhabalar. Ben Hakan Sarıca. Bu haftaki konuğum Türk müzik tarihi için çok önemli bir isim. Müzik tarihimize adını altın harflerle yazdırmış. Türkiye'de enstrümantal müzik deyince, Türkiye'de beste deyince ve Türkiye'de özellikle gitar deyince ilk aklımıza gelen isim, hepimizin hocası, müzisyen olarak söylüyorum bunu, Sayın Cengiz Coşkuner. Cengiz abi hoş geldin programımıza.
Hoş bulduk.
Seninle sohbetin çok güzel olacağını biliyorum çünkü programdan önce kısaca bir konuştuk.
Evet.
Eminim programda daha çok güzel şeyler çıkacak.
Evet.
İlk önce şeyden başlayayım istiyorum, şimdi eskilere gideceğim ama ilk önce son albümden, Umutsuz Aşk'tan kısaca bir bahsedelim.
Evet.
Sohbetimizin sonrasında Umutsuz Aşk'ı da çalalım ama ondan sonra eskilere gideceğiz.
Tabii ki.
Nasıl ortaya çıktı Umutsuz Aşk, evet. Yeni, ne kadar oldu çıkalı?
Bu besteyi yapmam aslında bir 6-7 sene evvel oldu. Bunu daha evvel bir arkadaşa da okutturdum.
Evet.
Bu besteyi ben kendim okumamıştım. Sonra gene Sevgi Çelebi isimli bir bayan geldi. Benden çalışmak istedi. İşte sözler falan yazdım. Duygusal parçalar isteyince ben de bu besteyi albüme koyabileceğimi söyledim.
Evet.
Fakat şiir kısmında tabii bir hikayesi lazımdı. Oturdum bu sefer besteyle ilgili hikayesini de yazdım.
Evet.
Ve albümü yaptık, çıkarttık. Bu parça bütün YouTube'da, dünyada çok ilgi uyandırdı. Yani YouTube'a girip de Cengiz Coşkuner, Umutsuz Aşk dediğiniz zaman sayfalarca insanların yazdığı...
Çok ilgi gördü.
Evet,
internette, sosyal medyada.
Cümleler olduğunu gördüm. Ve de çoğu da diyordu ki, ya muhteşem, bu benim hayatımı anlatıyor şeklinde ifadeler vardı. Çok memnun oldum bundan. Ve albüm piyasaya çıktı. Hayranlarım tarafından da alındı, hep dinlenildi. Bu bestenin de yani müzik tarihine kazandırılmış olması.
Evet.
Aslında daha şu an belki tüm insanlar tarafından bilinmiyor olabilir. Ama ben bu bestenin de müzik tarihine yazıldığına, daha evvel yaptığım besteler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Duvardaki Resmin, Yasak Aşk, Komşu Kızı gibi, daha birçok bestem gibi, bunun da müzik tarihine altın harflerle yazıldığından eminim.
Evet, yazılacak. Zamanla daha da farkına varacağız bunu.
Tabii ki, tabii ki.
Şimdi o zaman ilk önce Umutsuz Aşk'ı bir dinleyelim. Ondan
tabii
sonra
ki
sohbetimize devam edelim.
Tabii ki.
Gözümde yaşlarımla sana veda ediyorum. Bu umutsuz aşkımı kalbime gömüyorum. Gözümde yaşlarımla sana veda ediyorum. Ben mutlu olamadım, İnşallah sen olursun. özlediğin hayatı başkasında bulursun. Ben mutlu olamadım, İnşallah sen olursun. Özlediğin hayatı başkasında bulursun. Öp beni yanağımdan, kardeşçe ayrılalım. O koskoca mazi yaşanmamış sayalım. Duvarın takılırken bir an beni hatırla. Sana olan aşkımı kimselere anlatma. Öp beni yanağımdan, kardeşçe ayrılalım. O koskoca mazi yaşanmamış sayalım. Duvarın takılırken bir an beni hatırla. Sana olan aşkımı kimselere anlatma. Gözümde yaşlarımla sana veda ediyorum. Bu umutsuz aşkımı kalbime gömüyorum. Gözümde yaşlarımla sana veda ediyorum. Ben mutlu olamadım, İnşallah sen olursun. Özlediğin hayatı başkasında bulursun. Ben mutlu olamadım, İnşallah sen olursun. Özlediğin hayatı başkasında bulursun. Öp beni yanağımdan, kardeşçe ayrılalım. O koskoca mazi yaşanmamış sayalım. Duvarın takılırken bir an beni hatırla. Sana olan aşkımı kimselere anlatma. Öp beni yanağımdan, kardeşçe ayrılalım. O koskoca mazi yaşanmamış sayalım. Duvarın takılırken bir an beni hatırla. Sana olan aşkımı kimselere anlatma.
Gerçekten söylediğin gibi abi, umutsuz aşk hakikaten altın harflerle yazılacak müzik tarihine.
Evet.
Şimdi ben Cengiz Coşkuner o kadar büyük bir müzisyen ki benim için.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Birçok müzisyen için de böyle, müzik severler için de böyle. Çünkü sen müzik adına o kadar çok şey yapmışsın ki yıllardır.
Evet.
Aranjörlük, bestecilik, söz yazarlığı.
Hocalık.
Hocalık. Stüdyoculuk, Tom Meister'lik, yani
teknik
müziğin
adam.
Teknik adam olarak da müziğin her alanıyla o kadar ilgilenmişsin ki. Ve zaten gitar deyince orada şimdi bizim devamlı orkestralarda çalıştığımız, stüdyolarda çalıştığımız bütün genç gitarcı arkadaşlar da diyorlar ki Cengiz Coşkuner babadır, yani atamızdır. Türkiye'de onunla başlamıştır. onunla yürümüştür gitar. Hepsi de seni örnek alır. Buna sen zaten her zaman şahit olmuşsundur. Ben şimdi bir başa gitmek istiyorum. Nasıl başladı abi? Müzik nerede başladı senin için?
Vallahi çok eski senelerde diyeceğim. Tarih vermeyeceğim.
Tarih vermeden.
Çünkü yaşımı 40'ta kitlediğim için çok... tarih vermeden söyleyeceğim. Çok küçükken benim babam da müzisyendi. İstanbul Radyosu'nda keman üstadıydı. Onun bir sürü kemanı vardı duvarda asılı olan. O olmadı, evde olmadığı zaman ben bu kemanları işte bir sopa falan bulup düşürüp duvardan çalmaya çalışırdım. Babam da bir gün bunu görünce gitti. Ben de o zaman 5 yaşındayım yani çok ufağım da. Yani normal bir kemana bu, elim kolum yetişecek öyle bir durum yok.
Keman kadar falan.
Evet keman kadarım yani. Babam bu fakat benim bu kadar çok istekli olmamı görünce gitti özel olarak bana göre ufak bir keman yaptırdı. Ama hakiki keman. Evet. Yani ve bana verdi ve ben o senelerde de Tin Tin Tinimin Hanım şarkısı çok revaçtaydı. Ben kemanı alır almaz hemen başladım o şarkıyı çalmaya. Yani ders falan almamıştım.
Tabii.
Yani bu bambaşka bir şey.
Allah vergisi bir şey.
Allah evet. Vergisi yani. Hatta o senelerde Yalova'ya bir termal otele gittik. İşte otelin lobisinde piyano vardı. Ben onu göre ilk defa gördüm piyanoyu. Gittim piyanonun başına oturdum. Hemen bu gene Tin Tin Tinimin Hanım şarkısını hiç hatasız bir şekilde çaldım. Oranın piyanisti geldi. Anneme dedi ki hanımefendi acaba çocuk ders mi alıyor? Hayır dedi piyanoyu ilk defa gördü hayatında.
Allah Allah.
Evet bu şekilde. Ondan sonra yani bu kaplumbağaların yumurtadan çıktıktan sonra hemen dost doğru denize gidiyorlar ya. Evet. Yani
içgüdüsel bir şey. Allah vergisi gerçekten.
Evet Allah vergisi bir şey. Aynı onun gibi bu şekilde müzik hayatım benim başladı. Yani hatta keman devamlı çalmaya başladım. Ve o senelerde babam da İzmir Fuarı'na çalışmaya gitmişti. İlk sahneye çıkışım da 5 yaşında oldu. O senenin, o kışın yazında işte solist İzmir Fuarı'nda solist çıkmadan evvel bir anons yapıldı. İşte şimdi küçük yetenek Cengiz size bir parça
harika
çalacak.
Harika çocuk falan gördüm ya.
Ben çıktım hemen tin tin tinimini çaldım.
Çok güzelmiş. İlk 5 yaşında sahneye.
5 yaşında hemen insanlar alkışladı falan. Girdim yani çok komik bir anı. O kadar çok anı var ki zaten bu programa sığmaz yani.
Peki gitara geçiş ne zaman oldu?
Gitara geçiş işte bu 1960'lı yıllarda Türkiye'ye Siyah Orfe isimli bir film geldi. Orada gitarlar böyle güneş batarken işte romantik ortamlarda gitarlar çalıyorlar falan. Ay öldüm bittim ben. Yani ilk defa gitarı orada gördüm. Ben dedim bu istiyorum yani bu gitardan alıp gitarist olmak istiyorum falan ama o zaman Türkiye'de mağazalarda gitar falan yok öyle yok. Bir şey. Kimse de gitarın ne olduğunu da bilmiyor. Yani babama tabii ben başının etini yiye böyle o da işte o sırada İspanyol grup eskiden yabancı gruplar gelirdi Türkiye'ye. Maxim Gazinosu'nda çalışıyordu babam. İşte bir İspanyol grup geldi ve ondan çok rica minnet bir şekilde onların çalışma gitarını bedelini ödeyerek aldı bana getirdi. Tabii benim gitar başlangıcım bu şekilde oldu.
Serüven böyle başladı.
Ondan sonra işte hatta bu öyle bir tutkuydu ki durmadan çalışıyordum. Çok az bir ders aldım. Hocam bana 3. derste artık gelme oğlum dedi. Niye hocam dedim. Benim sana öğreteceğim bir şey kalmadı. Çünkü 3. derste Andre Segovia'nın çaldığı Albeniz Astorias isimli çok önemli, çok acelite isteyen bir parçayı ben şakır şakır çalınca hocam dedi ki sakın ha bir daha gelme bana benim sana öğreteceğim.
Gelme yerleri değişeceğiz.
Ve,
hoca sen olacaksın.
Ve bu 3. dersti daha. 3. evet. dersti yani. Ve o şekilde ben tabii Avrupa'dan da çok notalar şeyler getirerek çünkü o zaman Türkiye'de hiçbir şey yoktu yani. Hiçbir şey. Gitar da yok. Evet. İstediğin şeyler de yok. Notalar da yok. Ben getirttirdim. Ondan sonra başladım çalışmaya. Evde perdeleri kapattım. Anneme babama dedim ben hiçbir şey yapmayın. Beni
24 yani, saat çalışır mısın? 24 biyografinde saat, okudum onu.
Yani şeyi gündüz ve gece olduğunu görmek istemedim. Yani öyle bir konsantre ki bu, inanılmaz bir şey. Yani ve ben durmadan tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı çalışa çalışa artık yani piyasada da duyuldu bu. Yani evet. hatta bunu böyle yayıldı kulaktan kulağa. Bana bir de Deli Cengiz ismini taktılar. Yani o senelerde. Çünkü normal bir durum değil. Evet. Yani işte annem oğlum ne olur birazcık yemek ye falan. Yani bir istirahat et, bir yemek ye. Yok lütfen yapmayın beni. Hiç çağırmayın, rahatsız etmeyin. Böyle bir konsantreyle yani ben tabii işte 10 senede 20 senede gidilebilecek, aşılabilecek bir
çok
süreci
kısa sürede.
Çok kısa bir sürede 1-2 senede tabii muhteşem bir ilerleme kaydederek işte hem klasik repertuar hem caz parçaları falan orijinal notalarından çıkarttım, çalmaya başladım. Dolayısıyla bir lokale gittiğim zaman bütün sanat camiasında bu yayıldı. Bir de Türkiye'de ilk olduğum için mutlaka orkestra aşağı iner benim ismimi anons eder. Mesela bir seferinde de Süheyl Denizci bu şekilde işte Süheyl Denizci orkestrası vardı. Ben de böyle çok müzik sevdiğim için hep her yere gider müzik dinlerdim falan orkestraların falan. Benim ismimi anons etti. Ben de çıktım birkaç parça çaldım, birkaç caz çaldım, birkaç klasik çaldım falan. Ondan sonra teşekkür ettim indim. Süheyl Denizci dedi ki bana, oğlum dedi, sen dedi ne işin vardı burada Türkiye'de dedi. Bu kadar anormal bir kabiliyet yani falan. Böyle bir güzel anımız da var. Yani
bu hem gerçekten dediğin gibi Allah vergisi, hem büyük bir aşk.
Evet.
Müzik büyük bir aşk olmuş senin için.
Evet. Zaten mesela ben şimdi bir sürü ders verdiğim talebelerime, mesela torunlarıma da ders veriyorum. Verdim daha doğrusu. Daha ikinci, üçüncü derste sıkılıyorlar.
Değil mi?
Evet. Sıkılıyorlar. Yani üçüncü derste bitiyor.
Evet.
Yani ne o yazık. Bakımdan evet. Çoğu da
i̇şte
böyle.
İşte Cengiz Coşkun her boşuna olunmuyor. İşte
yani Allah
hem Allah vergisi, Allah. Hem çalışmak ve hem büyük bir aşk. Onun için biz de genç müzisyenler olarak Cengiz Coşkun aradığını duyduğumuz zaman ayağa kalkıyoruz zaten.
Sağ olun,
büyük
teşekkür ediyorum.
Saygıyla. Şimdi şunu da söylemek istiyorum hemen kısaca. Sen Türkiye'de birçok ilk yaptın biliyorum ama şu çok önemli. İlk enstrümantal albüm yapan, enstrümantal müziği ilk ortaya çıkaran
evet,
müzisyensin
evet, de. Evet, bununla ilgili bir anım da var. Mesela ilk albümü 45'lik olarak yaptım. Ondan sonra işin sahibi bana dedi ki, Cengiz'ciğim albümü alan geri getiriyor. Allah Allah, niye dedim? Çünkü bunda fabrikasyon hata var. Ses yok diye geri getiriyorlar albümü dedi. Çünkü. Ben tabii yerlere yattım. Evet. Onun üzerine işte bu konuyu tabii o zaman işte müzik dergileri vardı, magazin dergileri vardı. Orada da açıkladım. Müzik magazin, Hey evet. dergisinde falan. Daha sonra Türk halkı enstrümantal müziğin ne olduğunu öğrendiler.
Cengiz Coşkun'a
evet,
öğrendi.
Oraya evet. da bir ilk imzayı attım. Evet. Daha ilk imza attım, daha bir sürü şeyler var. Mesela Maxim Gazinosu'nda babam dedi ki gel Türk müziğinde güzel para var.
Evet.
Yani buraya seni söyleyeyim. Burada çalış. Yani bu sektöre gir.
Evet.
Ben baştan istemedim ama işte babam beni ikna etti. Çünkü hani idealistik de var ya
tabii.
falan. Ondan sonra girdim. Ve orada duyuldu gene ismim. Yani çünkü Türk müziğinde İlk defa bir batı enstrümanı. Hatta oradaki eski müzisyenler de birazcık bana karşı oldular. Çünkü
olur mu canım
olmaz,
falan gibi.
Olmaz dediler. Gitar bir batı enstrümanıdır. Türk müziğinde yarım sesler vardır.
Komalar
o bakımdan
vardır
komalar vardır. Gitar bu müziğe olmaz dediler. Ondan sonra ve hatta rahmetli Fahrettin Aslan'a demişler ki ya Cengiz ya biz.
Allah Allah.
Yani bu böyle olmaz bu. Yani bunu söyleyenler de hepsi Türk müziğin duayen üstadları. Yani çoğu da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ve ben aldım, topladım bavulumu, gitarımı, tasatara topladık, doğru eve geldim. Fakat bendeki hırs inanılmaz bir olmazı oldurur. Ben oldururum, ben yaparım. Hep böyle. Ondan sonra oturdum bir yıl. acayip, bütün hüzam makamından, uşak makamından çıkmayan sesleri parmağımı hafif kaydırarak bütün makamları yedim bitirdim hepsini.
Evet.
Yani ondan sonra zaten bir sene bile olmadan Fahrettin Asal tekrardan bana, eskiden telefon falan olmadığı için haber gönderdi. Adamından haber, seni bekliyor falan Fahrettin Aslan diye. İşte ben de gittim ve tekrardan başladım. Bu sefer Behi Aksoy olsun, birçok Türk müziğinin duayenleri ve elbise değiştirmeye girdiği zaman arada, program arasında, işte şimdi size değerli üstad müzisyen Cengiz Özkener'den Uşak Taksim dinleyeceksiniz falan şeklinde. Hani ben buna birazcık sevinmiyordum, üzülüyordum. Çünkü yanında hep Türk müziğinin duayenleri, Ercüment Batanaylar, Paraşkolar.
Taksim'i gitar çalan yapıyor.
Yani ondan sonra ama işte o günlerden sonra artık ben Türk müziğine hem kendim kabul edildim.
Evet.
Hem de gitar enstrümanını Türk müziğine sokarak ilk imzayı gene attım.
Evet.
Yani ve ondan sonra da bu sefer bu duyuldu tabii. Bütün plaklarda 60'lı senelerde bütün plaklarda şimdi herkes tabii ki yeni bir renk. O zaman teknoloji yok. Klavyeler, süper renkler. Bunların hiçbirisi yok. Böyle bir ortamda bir adam çıkmış, gitar çalıyor, büyük renkler, renk müziği renklendiriyor falan. Bu bir duyuldu. Ondan bütün şirketler, aman işte şu gün kasetimiz var, şey çalışmamız var. Kaset değil, pardon, o zaman plak var. Ondan sonra öyle ki hiç abartmıyorum. 24 saatim doluydu. Ben gece 12'den sonra iş kabul etmiyordum, özür dileyerek.
Evet.
Yani ve o insanlar hem de duayen solistleri, yani star solistler, herkes beni bekliyordu. Yani ben de vaktimi ayarlayarak tabii hepsine gidiyordum, çalıyordum. Böyle çok güzel anılarım da var.
Evet. Şimdi enstrümantal müzikten bahsetmişken ben istiyorum ki son örneklerinden bir tane çalalım. Mesela ilk önce Gülüm'ü çalalım.
Evet.
Daha enstrümantal çalacağımız şarkılar var. Eskilerden örnek vereceğiz ama şimdi bir Gülüm dinleyelim. Evet, Gülüm'ü dinledik. Gülüm son çalışmalarından biriydi.
Evet.
Enstrümantal, verdiğimiz enstrümantal örneklerden. Şimdi dedim ya, demin de birçok ilke imza attın. Ben senden çok büyük bir müzisyen olduğunu bildiğim için ve bunu hepimiz kabul ettiğimiz için genç bir müzisyen olarak şu yorumu duymak istiyorum. Yani senin bugünkü müzik sektörüyle ilgili fikirlerini, yorumlarını biraz feyiz almak istiyorum.
Tabii. Yani şimdi bir kıyaslama yaparsak imkanlar olarak tabii bugünkü müzisyenlerin imkanları çok daha iyi ama her açıdan değil. İş bakımından değil.
Evet.
Ama işte iyi bir enstrüman edinme, işte bu gelişen teknolojiler falan, bunlar süper. Çünkü eskiden böyle bunların hiçbirisi yoktu.
Teknik olarak her şey mevcut.
İyi bir enstrüman sahibi olmak dahi imkansızdı. Kredi kartları falan da yoktu. İyi bir enstrüman çok iyi, yüksek meblağlardır. Ama bugün taksitlerle de en iyi şeyler alınabiliyor. O bakımdan yani bugünkü müzisyenler hem de bütün dünyayla dünyayı dinleyebiliyorlar. Her türlü telekomünikasyon imkanları var falan. Yani bir defa bunlar çok önemli. Ama işin ticari tarafına gelirsek ona maalesef diyeceğim.
Maalesef. Evet.
Maalesef. Ben 24 saat iş geldiği zaman özür dileyerek bunu geri çevirdiğim seneler, hatta ve hatta Maxim'de çalışırken çarşamba günü kadınlar matinesi vardı. Salı akşamı işten gelirken insanlar battaniyelerini alıp arka kapısından caddeye doğru ertesi gün matinede iyi bir yer kapmak için gelip orada yatarlardı. Biz bunları yaşadık, gördük. Şimdi ise yani işler bir defa her gün değil. Yani en fazla haftada bir gün çalışıyor müzisyen, genç müzisyen arkadaşlar. Buradan tabii çok büyük eksidir bu. Yani şimdi bugünün şartlarına göre hayata başlayacaklar. İşte bir istikbal yapacaklar falan. Çok zor. Hepsi, yani bütün genç müzisyenlere çok başarılar diliyorum. Ama işleri zor. Çok zor.
Evet.
Yani ticari açıdan çok zor. Biz bu işin kaymağını yedik. Rahatlıkla işte başımızı sokacak bir ev aldık. Geleceğimizi yaptık falan. Bundan sonra ancak nasıl olabilir bu durumlar? Tabii ki şekiller de değişti. Yaşam şekilleri de değişti. İşte o da kendisine, eşi de çalışacak. O da, çünkü sadece bu meslekten kazandığı bir parayla, bir meblağla evini şey yapamaz.
Şimdi Cengiz abi, bir tane de bu eski lezzetlerden, enstrümantal çalışmalardan bir tane Türk Sanat Müziği. Duydum ki unutmuşsun, senin yorumunla, senin gitarının yorumuyla enstrüman. Bir de onlara örnek
tabii
verelim
ki,
mi? Duydum ki unutmuşsun diyelim.
Eskileri de bir anmak lazım.
Evet, duydum ki unutmuşsun geliyor Cengiz Coşkuner'in yorumuyla.
Thank you.
Enstrümantal 45'liklerle, plaklarla başladın.
Evet.
İlk önce. Yani profesyonel olarak. Tabii. Piyasada albüm çıkarmaya. Sonra bir yerde yorumculuk geldi.
Evet. O da tesadüf oldu.
O geçişi de anlatır mısın?
Tesadüf tabii yani. Hepsinin hikayesi var. Evet. İşte ben sanatçıların aranjörlüğünü, yönetmenliğini yaparken... İşte bu...
Yalnız bunu da atlamayalım. Sanatçının aranjörlüğünü, yönetmenliğini derken neredeyse piyasadaki %90 albümlerin aranjörlüğünü sen yapıyordun.
2 milyon satan albümlerin çoğunu, %90'ını ben yaptım. Evet. Yani bunun içinde Yıldırım Gürses Hoş Seda albümü rekordur. Evet. Türkiye'nin rekorudur. Coşkun Sabahan albümleri. Evet. Hepsi, ondan da ödül aldık. Bir Pazar Günü, Aşk Kitabı, Hatıram Olsun. Ya. Yani zaten ilk piyasada patlayan albümlerdir Coşkun, evet, Sabahan. Gülden Karabecik ilk geldi. Aranjörlüğünü ben yaptım. O da Gülden Karabecik olarak patladı. Evet. O Neşe Karabecik, senelerdir beraber çalıştık albümlerinde.
Esengül
yaptım.
Rahmetli.
Esengül. Daha bir sürü.
Saymakla bitmez.
Hepsi
mi?
Tabii ki hepsi duayen star sanatçıların albümlerini yaptım.
Böyle devam ediyorduk. Aranjörlük, enstrümantal albümler. Yorumculuk geldi bir yerde.
Ha, yorumculuk, evet. Yorumculuk şöyle oldu. İşte ben Türkiye'nin ilk barı Gayrettepe'de Takıntı Bar olarak. Evet. Onun sahibi beni aradı. Hanımı da Nilgün Atılgan'dı.
Evet.
Rahmetli Cengiz Bey.
Evet.
O da benim adaşım. İşte albüm yapmak istediğini söyledi,
evet,
hanımına. Beraber işte bir yemek yedik, sohbet ettik. O sırada da dedi, ya ben dedi burayı açtım ama işletemiyorum. Bir şey önerir misin? Yani senin iyi fikirlerin vardır. Hı. Ya dedim, buraya dedim koy bir İspanyol gitar çalan falan birisi dedim. O çalsın işte bohem olarak, birkaç tane şarkı söylesin falan dedim. Bu renk olur dedim. Yani müşteri çekebilir, bir dene dedim yani falan. Hı. Ay çok güzel fikir dedi. Tamam, o zaman sen niye düşünmüyorsun? Ya ben dedim, kusura bakma, benim full çalışıyorum. Benim işlerim çok, yani vaktim yok. O bakımdan dedim yani, özür dilerim. Ya Cengiz Bey, biz dedi arkadaşız. Gel dedi, Allah aşkına rica ediyorum senden. Gel şurada dedi, bu hafta başlayalım. Eğer dedi hoşuna gitmezse devam ettirmezsin dedi. Hı. Peki madem, hadi kıramadım ben de. Biz başka şey konuşurken, hı, başka iş konuşurken böyle tesadüfen böyle bir şey çıktı. Konu çıktı. İşte gazetelere ilan falan verdi. İşte Cengiz Özgüler Cuma akşamı falan diye burada, hı, başlıyor Takıntı kulüp şeyde barda diye. İşte şimdi Takıntı bar, bar olarak olduğu için şimdi erkenden 8'de 9'da başlamaz.
Gece.
Yani gece olması lazım. İşte ben derim 11'de gideyim bakalım nedir yani, hı hı, müşteri potansiyeli nedir, ne zaman gelirler falan filan. Şimdi bir kişi yok. İşte iş sahibi de bu büyük çiçek yaptırmış hani birinci gecem. Saat 11.30 oldu, gene bir kişi yok. Evet, saat 12 oldu, gene kimse yok. 12 çeyrek geçe 3 tane genç geldi. Hemen bir istek yaptılar. Ben de o 3 tane genci görünce...
Sen sahnedesin.
Hayır, sahnede değilim.
Ha.
Hemen sahneye çıktım. Ama dedim ki içimden, bu iş gitmeyecek yani, yürümeyecek.
Evet.
Yani içimden ona kanaat getirdim. Ondan sonra bu gençler hemen beni çok iyi tanıdıklarını anladım. Çünkü bana istek yaptılar. İşte evet. Albeniz Astorias istiyor, Bach istiyor, bilmem ne falan. Çok enteresan yani. Böyle bir şey duydunuz mu hiç? Barda klasik parçalar.
İlk defa duydum.
İşte, ya gene çok enteresan. Evet. Bir ilke imza, evet, attım. Evet. Ondan sonra ben hemen tabii başladım. Albeniz Astorias çaldım. Arkasından diğer birkaç klasik parça falan. Gençler çok memnun. Onlar da herhalde tabii ki bu işten uğraşan, işte ders, evet, alan, yeni yetişen gençler falan. Neyse, tabii bu şekilde saat yarımı bulduk. Saat yarımda bombalar patladı. İnsanlar oluk oluk akıyor. Gelen 5 kişi, arkasına 6 kişi, 7 kişi falan. Ve saat 15 dakika içerisinde koskoca lokal
full
oldu. Ben inanamadım yani. Hep böyle enteresan şeyler yaşadım bu hayatta. Ondan sonra işte ve durmuyor, gelen dolduğu yer yok. Ama bu sefer tabii gelen de çok önemli insanlar.
Evet.
Çok önemli insanlar. Hani böyle gelişi güzel değil, çok önemli insanlar. Yani tanıdığım, yani,
evet,
ve bayağı sosyeden de evet, gelen var. Anladım. Maxim'den falan tanıdığım evet. insanlar falan var. Hatta gelip dışarıda bekleyen.
Yer yani
illa ki yok, hayır girecek.
Ha evet.
Girecek. Bu sefer şey de lokal sahibi işte orayı yönetenler de bu sefer gittiler ama masa buldular, sandalye buldular. Bir tane masa koydular. O gelen grup geldi. Ama durmuyor, gene geldi. Gene masa sandalye. Masa sandalye en son gelen grupla diz dize. Diz dize olduk ve ben bu şekilde
yorumculuğa başladım.
Bu şekilde yorumculuğa başladım. Çok enteresandır. Şimdi bu olayın güzelliği şurada. Çok sıcak bir atmosfer oldu. Ben de gayet doğal şekilde işte çalıyorum, söylüyorum. Arada bir gitar solosu yapıyorum. Klasik çalıyorum. İşte İspanyol flamenko çalıyorum.
Tek sen değil mi? Gitar
tek
çalıp
ben,
söylüyorsun.
Tek ben ama İspanyol süper. Gitarla bir ışık vuruyor bana. Zaten böyle demiştim.
Çok güzel
bir ondan çok güzel bir şey. Evet yani iyi bir düşünce. Ondan sonra bir baktım gelenlerin içinde Faruk Naz var. Ha. Şimdi ben hiçbir sanatçı arkadaşımı sıkıntıya sokmadım. Sokmam. Evet. Yani çünkü o da o insan da eğlenmek istiyor. Müzik dinlemek istiyor. Gelmiş. Yani öyle pat diye ismini anons edip de yani bunu hiç doğru bulmuyorum. Bana da çok yapıyorlar. O bakımdan da isim sahibi olduktan sonra pek gitmem. Sağda solda gitmem yani. Evet. Şey yapmam. Lokallere. Ondan sonra ben Faruk'un gözüne baktım. İşaret yaptım. Mikrofonu gösterdim. O da bana hayır şeklinde böyle bir şey yaptı. Hani özür dilerim. Ben de tamam dedim. Hı. Ondan sonra bu da çok bir şeydir, anıdır. Bir uşak taksim yaptım. Karciğer geçişli falan böyle damardan, tam damardan bir taksim yaptım. Cengiz dedi gönder mikrofonu dedi.
Bu şey karciğeri görünce duyunca değil mi?
Şey falan. Ondan sonra tabii verdim kendiliğinden. Bir şarkı söyledi birkaç tane falan. Hı. Tabii renk oluyor bu.
Tabii.
Böyle müthiş bir renk oluyor. Ve bunu duyan da bu sefer böyle her akşam full. Hatta gene bir anım var. Hani ben haftada bir gün mesela repo yapmak istiyorum. Çalışmamak istiyorum. Fakat buna imkan yok.
Peki albümü de o yıllarda mı yaptın?
Ha albümü o bağlantıyı şey yapacağım. Şimdi ben burada tabii çok apar topar başladım. İşte 3-5 şarkıyla, 10 tane, 20 tane şarkıyla başladım. Tabii geliştirmeye başladım. İşte röpertuarımı falan. Epey bir röpertuarım oldu. Ondan sonra işte o sezon bitti. Ben Oscar Plan'la gene işlerini yapıyordum sanatçıda falan. Bir kayıt esnasında işte Oscar Plan'ın sahiplerinden iki ortaktı. Muhti Bayam konuşuyorduk böyle sohbet ediyorduk dedi Cengiz abi çalışıyormuşsun falan diye. Dedim şu an bitti çalışma yani sezon bitti tekrardan başlanacak falan ondan sonra işte bir epide röpertuarım olur dedim bir de dedim kendim bunları bir kasete çektim dedim yani falan ooo dedi kasete mi çektim onu bana ver Allah aşkına bana ver ben dinleyeyim. Ne yapacaksın dedim ya. İşte ben öyle kendim için çektim. Yok abi rica ediyorum sana mı? Verdim. Hadi al dedim ya dinle yani. Ondan sonra ertesi gün döndü. Cengiz abi sana hemen albüm yapıyoruz. Şarkılı albüm yapıyoruz. Hayda. Falan tesadüf yani. Hep tesadüf. Ondan sonra neyse şarkılı albümü yaptık. Repertuarda da şimdi ben tabii ki bütün sanatçıların albümlerini yaptığım için şimdi piyasada önemli bir insanım. Yani bana hayır
demez.
Mesela şimdi Metin Milli bir eser almış, Münasıran almış.
Evet.
Adam parayı bastırmış almış. 5 senelik Münasıran. Evet. Hiç kimseye. Ben açtım mesela Metin abiye. Ya dedim böyle böyle ben albüm yapıyorum. Ben bu Çiçekler Yas'ta. O sene de o parça şeydi. Bayağı bir hit oldu. Evet. Ondan sonra dedim senden izin rica edeceğim. Bu parçayı ben okumak istiyorum. Cengiz'im dedi biliyorsun dedi ben bu parçayı dedi Münasıran aldım büyük de bir para ödedim. Hı. Ama dedi sana hayır diyemem. Yani ondan bile isim aldım. Hı. Dolayısıyla müthiş bir röpertuar oldu.
Şimdi o yıllara gidip senin yorumundan, senin o güzel sesinden yine o bahsettiğin hitlerden birini dinleyelim istiyorum. Bulursun Beni.
Evet.
Cengiz Coşkunar söylüyor Bulursun Beni.
Thank you. sevgilim arama bilmem neredeyim. İstersen kalbinde bulursun beni. Bir kuru yaprağım esen yerdeyim. İstersen yanında bulursun beni. Sevgilim arama bilmem neredeyim. İstersen kalbinde bulursun beni. Bir kuru yaprağım esen yerdeyim. İstersen yanında bulursun beni. Anarsın sevgilim şarkımı çalıp. Anarsın sevgilim maziye dalıp. Anarsın sevgilim şarkımı çalıp. Anarsın sevgilim resmime bakıp. Uzakta olsan da rüyana alıp. İstersen gecende bulursun beni. Uzakta olsan da rüyana alıp. İstersen gecende bulursun beni. Yaşıyor insan, ne yasak duygular taşıyor insan. Sen de benim gibi sarhoş olursan, içtiğin kadehte bulursun beni. Ne günler görüyor, yaşıyor insan. Ne yasak duygular taşıyor insan. Sen de benim gibi sarhoş olursan, içtiğin kadehte bulursun beni. Anarsın sevgilim şarkımı çalıp. Anarsın sevgilim maziye dalıp. Anarsın şarkımı çalıp. Anarsın sevgilim resmime bakıp. Uzakta olsan da rüyana alıp. İstersen gecende bulursun beni. Uzakta olsan da rüyana alıp. İstersen gecende bulursun beni. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Bu şarkıyı sevgili Sibel Can'dan da dinlemiştik.
Evet.
Bulursun Beni. Senden de dinledik. Gerçekten çok güzel.
Ama benim yorumum da bir başka güzel oldu.
Senin yorumun bir başka güzel. Senin yorumunda başka bir doku var. Başka
evet,
bir öz
evet,
var.
Evet.
Sibel'in de ayrıca harika
tabii ki,
başka,
tabii ki,
bambaşka
tabii.
bir yorum var.
O da bambaşka.
İkisi güzel. De farklı ama ikisi de tabii. çok güzel gerçekten.
Tabii, sağ ol.
Şimdi seninle sohbete doyum olmuyor.
Evet,
gerçekten ben,
de... ben
dinleyicilerimize özellikle bunu söylemek istiyorum. Cengiz abi bir derya. Özellikle de müzik camiası için bir derya. Ne anılar, neler neler var. Keşke bu programı böyle... Ama sonra yine gelmek istiyorum.
Vallahi,
başka ikinci,
tabii
üçüncü
ki.
Bir program
tabii
yine
ki.
Yapmak
yani,
istiyorum seninle.
Hiç olmasa anılarımın o zaman %10'unu falan...
Bir programda da ondan yani, bahsederiz.
Evet.
Bir programda da başka
şu an,
anılardan
şu an
bahsederiz.
Yani, tabii ki yani çünkü çok büyük uzun bir seneler var.
Kimlerle yani, ne anılar o, neler neler.
Hem çok enteresan.
Cengiz abicim çok teşekkür ediyorum. Onur duyduk, şeref duyduk. Senin gibi büyük bir müzisyenle bu sohbeti gerçekleştirdiğimiz için. Bize zaman ayırdığın için çok teşekkür
estağfurullah,
ediyorum.
Estağfurullah, ben de çok teşekkür ediyorum. Hı. Tekrar sizin sayenizde tüm sanat içerisinde yaşadığım anıları hepsini bir daha yaşadım. Bir film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Ve ben diyorum ki TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İnşallah bir başka programda görüşmek üzere diyorum.
İnşallah, teşekkürler. Ben Hakan Sarıca, yapımda Özkan Akın, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, gönül dostlarımızdan. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Onlarla sesi oldular, onlarla sevip onlarla sevdik hep. İşte karşımızda gönül dostlarımız.
Gönül dostlarımız.
Onlarla ağlayıp onlarla güldük hep. Duygularımızın sesi oldular, onlarla sevip onlarla sevdik hep. İşte karşımızda gönül dostlarımız.